Ayrım 7, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 89. Tunktil yanlış hatırlamıyorsa adam bununla İdo soyunun son ferdi olan Prens Malen Von İdo'yu kastetmiş olmalıydı. Kuzeyde yer alan Urgon'da yaşıyor ve yeniden tahta kral olarak geçmek için çeşitli politik oyunlar oynuyordu. Hanın duvarlarından birinde İdo aslanı gösteren eski ve tozlu bir harita asılıydı. Ülke alçak dağlar, ormanlar ve düzlüklerden meydana geliyordu. Orklar olmasaydı burası bir cennet olabilirdi. Güzel değil mi? Dedi cücenin nereye baktığını gören müşterilerden birisi. Toboribor haricinde evet diye fikrini belirtti Tunktil ve haritanın tam ortasında en verimli toprakların olduğu siyah noktaya işaret etti. Kupasını alıp yandaki masaya geçti. Orkları harekete geçiren nedir? Nedene ihtiyaç yok. Can sıkıntısından yola çıkıp etrafa korku ve dehşet saçıyorlar. Buranın birkaç mil yakınına kadar gelip tarlalarla bostanları ateşe verdiler. Lanet canavarlar. Cinayet, gasp ve savaştan başka bir şey bilmezler diye anlattı adam. Ama güçlüler dedi bir başkası ve gözlerini yuvalarından çevirdi. Yine o eski hikaye dinleyeceğiz anlaşılan diye inledi hancı ve biraları tazeledi. Evet o eski hikaye dedi anlatıcı ve hafif alınarak ancak bu onu susturmaya yetmedi. Tilogor'un ordusuna görev yaparken bir keresinde özellikle çok cüceli olan bir düzine yaratıkla karşı karşıya gelmişti. Küçük çocukları korkutmaya zamanı olmadığı günlerden bahsediyor. Kes sesini kürger, onlarla savaşan bendim sen değil. Gözün önüne şunu getir cüce, normal boydaki bir insandan daha uzun boylular. Yastı burunları, çirkin suratları ve çıkık dişleri çok iğrenç görünüyorlar. Dehşetli gözleri ve bağırtılarla tecrübesiz savaşçıların ödlerini koparırlar. Kitaplarda da aynısı yazıyor diye kaçırdı Tunktil ağzından ancak şansına kimse söylediğine dikkat etmemişti. Başını kaşıdı, derisi güneş ışığına daha alışamamıştı ve eğer mevsim yaz olsaydı şimdi ciddi bir güneş yanı sorunu yaşıyor olurdu. Onları alt etmemiz bir yarım güneş batışı sürdü. O kadar güçlüydüler. Orduda olsaydım şu anda orkların işini kendimiz bitirirdik. Paralı askerlere ihtiyacımız olmazdı. Ordunun eski halinden eser kalmadı şimdi, dedi üzgün bir sesle ve gençlik yıllarını anımsadı. Bakışları cücenin baltasına yöneldi. Ormanda kullanıldığında baltası yıpranmıştı. Ağzına reçine yapışmıştı ve çentikler açılmıştı. Böylesine güzel bir silahın var ve sen onunla odun kesiyorsun öyle mi? Sık ağaçların arasında yolumu açmak zorunda kaldım. Tunktil'in yüzü kızardı ve içinden kimsenin ondan cücelerin o meşhur savaş sanatlarından örnekler sergilemesini istememesi için dua etti. Bunu yapamazdı. Lot Yonan bir magus olduğundan silah ve dövüş sanatlarından anlamazdı. Bu yüzden Tunktil'e baltasını düşmana karşı nasıl kullanacağını gösteren bir hocası hiç olmamıştı. Hizmetçilerle kahya baltayı odun kesmek, fareleri öldürmek için kullanırlardı. Balta kullanma bu kadar sınırlıydı ve halkının bir ferdine yakışacak şekilde savaş sanatları öğrenememişti. Eğer bir gün düşmanla karşılaşırsa ki bu ortalıklarda dolaşan orklar yüzünden gayet mümkündü, körlemesine saldıracak ve düşmanın kaçmasını umacaktı. Cücelerin savaş yetenekleri hakkında çok şey duydum. Bu kanımızda var mı yok mu öğrenmek zorunda mısınız diye sordu köylü ona. Denildiğine göre 10 orku yenmek için bir cüce yetermiş, doğru mu? Onca insan arasında Tunktil o anda şunu daha iyi fark etti. Gerçek bir cüce olmaktan çok uzaktı. Kendi halkı ona gülecekti ve artık onlardan biriyle karşılaşma isteği kalmamıştı içinde. Hatta bir cüce dişisiyle birlikte olma isteği bile bir anda kaybolmuştu. Doğru diye karşılık verdi zayıf bir şekilde. Öyle olmasını umuyordu. Sonra esneyerek gerindi. Yatağa yatma ve meraklı dinleyicilerden kurtulma zamanı gelmişti. Kusura bakmayın ama artık dinlenmek istiyorum. İlk çekingenliklerini aştıktan sonra köylüler onu bırakmayı pek istemediler ama hancı onu ikinci katta yer alan ve kimsenin kalmadığı küçük bir konuk odasına yerleştirdi. Banyo yerini ısınmış ve ayaklarını serinletmek için kullandı. Yolcunun başından beri ilk kez çizmelerini çıkarıyordu. Üçüncü birasının keyfini çıkarırken dar odanın penceresinden güzel çayır kasabasının kiremit çatılarını seyretti. Oldukça büyük bir yerleşim yeriydi ve yaklaşık 1000 evden meydana geliyordu. Buranın halkı büyük ihtimalle çevredeki tarlaların ürünleriyle bostonlarda yetişen meyveler sayesinde hayatlarını idame ettiriyordu. Şimdi ise bu azıcık zenginlik saldırgan orklar tarafından tehdit ediliyordu. Kilogorn'un ordusu bir şeyleri kurtarmak istiyorsa acele etmeliydi. Tuptil ayaklarını kurutup kıyafetlerini sandalyenin üzerine bıraktı ve ağır kuş tüyü yorganın altına girdi. Warren'e götürmesi gereken çantanın üzerine gümüş renginde bir ışık düşüyordu. Merakı büyük bir sınava tabi tutuluyordu şu anda. "Çantayı açma," dedi kendi kendine. "İçeriği seni ilgilendirmez." Uykuya dalmadan önce magusu ve kemerinde muskasını taşıdığı kardeşi Fırala'yı düşündü, gülüşünü özlüyordu. Sabah hancıya Karasemer'e giden yolu soracak ve onu hiçbir şeyin onu durdurmamasına izin vermeyecekti. Duyduğu hafif sesler onu uykusundan uyandırdı. İki kişi ses çıkarmamaya çalışarak yatacakları yere yerleşmeye çalışıyordu. Dışarıdan ise güzel çayır üzerine tozan bir fırtınanın uğultusu duyuluyordu. Cüce konuşmalar arasında Hamis'in adının geçtiğinden emindi. Dikkatli bir şekilde yeni misafirlere doğru baktı. İyi giyimli, uzun boylu birisiyle demir plakalarla güçlendirilmiş deri bir zırh taşıyan geniş yapılı biri vardı odada. "Bir tüccarla koruması mı?" diye geçirdi içinden Tuntil. Yanlarındaki eşyalar oldukça değerli olmalıydı. Bu sırada uzun boylu olanı kişinin üzerindeki kıyafete iliştirilmiş olan özel bir sembolü fark etti. Bu sihir meclisinin armasıydı. "Delegeler, Lothian'ın yanına mı gidiyordunuz?" diye sordu Tuntil ve uyuma numarasına bir son verdi. Merak üstün gelmişti. Uzun boylu olan alnını kırıştırdı. "Nereden çıkardın?" "Elbisenizdeki armadan," diye cevap verdi şaşırmış olan adamlara. "Siz sihir meclisinin delegelerisiniz." İki adam birbirine hızlı bir bakış attı. "Sen kimsin?" diye sordu armalı kişi. Cüce kendini tanıttı. "O zaman bize efendinin sağlık durumu hakkında bilgi verebilirsin. Nasıl kendileri?" "Tabii ama önce kendinizi bir tanıtırsanız," dedi Tuntil saygılı bir şekilde. Adamlar kendilerini tanıttılar. Güzel Turgur'un büyücülük okulunun birinci derece büyü öğrencisi Fredegard ve meclis için paralı askerlik yapan Vrabor. "Lothian'ın iyi," diye cevap verdi Cüce. "Kendiniz de göreceksiniz zaten." Fakat merakını yenemiyordu. Hangi nedenle susarak daha sade bir dil kullanmaya karar verdi. "Ondan ne istiyorsunuz?" "Bunu Maguz'un hizmetçisine anlatmayı düşünmüyorum," dedi Vrabor ve zırhını çıkarmak üzere tokaları çözmeye başladı. Aksi durumda adım tellal olurdu herhalde. Fırtına bir anda artmaya başladı. Yarıklardan içeriye esen rüzgar garip sesler çıkarıyordu. İnsani olmayan bir inilti ve ardından da tiz bir ıslık sesi duyuldu. Adamlar ürkerek ellerini kılıçlarına götürdüler. "Güzel bir gece değil," diye düşündü Tuntil ve dışarıya baktı. Ayın aydınlattığı bulutlar karanlık gökyüzünü kaplamıştı. O anda ince zarif bir yüz belirdi camın önünde. Gri yeşil gözler Tuntil'e bakıyor ve zihnini bulandırıyordu. Cüce olduğu yere mıhlandı. Korkudan çok şaşkınlık yaşıyordu. Rüzgarda uzun siyah saçlar biraz önce gördüğü yüze çarpıyordu. Bazı saç tutamları büyük bir ustalıkla mermerden oyulmuş bir elf yüzündeki çatlakları andırarak ıslak, neredeyse beyaz tene yapışmıştı. Cüce başını çeviremiyordu, görüntüye kilitlenmişti. Gördüğü yüz ne kadar güzel olsa da bedeninde ona karşı bir nefret uyanmıştı. Çok fazla güzeldi ve isimlendirilemez bir gaddarlık yansıtıyordu. Orada lafı çıktı boğazından, bu adamların dikkatini çekmeye yetmişti. Camdaki görüntüyü fark eder etmez savunma pozisyonuna geçtiler. Kalın cam kırıldı, uzun siyah tüylü bir ok vınlayarak duvara saplandı. "Kov şunu," diye bağırdı Vrabor yanındakine ve odada bulunan masif ağaç masayı kaldırarak açık pencereyi kapatıp arkasına bir kalas sıkıştırarak sağlamlaştırdı. Buradan artık ok giremezdi. Fredegard gözlerini kapatmıştı ve başını eğerek bir şeyler fısıldıyordu. Bu arada da madenli para büyüklüğündeki altınla çevrelenmiş bir kristali garip bir şekilde havada sallıyordu. "Neler oluyor?" Tuntil yataktan fırlayıp baltasını aldı eline. Silah kendisini güvende hissettiriyordu. Adamlar cevap vermek yerine etrafı dinliyorlardı. Rüzgar hafiflemiş ve yağmur artmıştı. Ne kadar dikkatli dinleseler de saldırgandan bir ses duyulmaz olmuştu. Fırtınayla birlikte gitmiş olmalıydı. "Elf gitti mi?" diye sordu Cüce. "Bilmiyorum," diye itiraf etti paralı asker. "Belki de kılıcını kınına sokup yatağına oturdu. Ellerini yatağın ayak kısmındaki başlığa yastı. Ya da daha uygun bir fırsatın çıkmasını bekliyorlardır." "Kimler?" "Kara elfler. Elf değil, iki tane var ve Porista'dan yola çıktığımızdan beri bizi izliyorlar." "Kara elf. Onlar elflerin can düşmanıydılar ve korunaklı ülkedeki tüm canavarlardan daha beterdiler. Kendilerine bahşedilmemiş olan saflıklarından dolayı akrabalarından nefret ediyorlardı. Yazılanlara göre sadece bu nedenden dolayı taş kapı yolunu aşıp gelmişlerdi. Lord Eonon tehlikede mi? Ona bir şey yapamazlar diyerek sakinleştirdi Vrabor cüceyi. Kara elfler bir magusa dokunamayacaklarını biliyorlar. Onlar Fredegard'la benim yanımızda ne taşıdığımızı öğrenmek istiyorlar. Lyos Nudun'un başkentinden ayrıldığımızdan bu yana bizi izlediler ve ancak şimdi yolculuğumuzun hedefi belli olduktan sonra saldırdılar. Vrabor Tungdil'in gözlerinden sorulmamış soruyu okudu. Hayır, yerden bitme. Onun yardımcısı olabilir ve dikkatine bizi uyarmış olabilirsin. Ancak sihir meclisinin efendisinden ne istediğini sana söylemem. Geri döndüğünde kendin sorarsın. Ben bir cüceyim, yerden bitme değil. Sabah olduğuna iki delegeyle birlikte Lord Eonon'un yanına dönüp gelişmeleri aktarmayı düşündü. Ancak bunun anlamsız olduğuna karar verdi. Öncelikle görevini yerine getirmeliydi. Böylece yerine oturdu ve baltasını dizlerinin üzerine bıraktı. Gece boyunca uyumadan sessiz bir şekilde nöbet beklediler. Korku onları uyanık tutuyordu. Ancak saldırganlar bir daha görünmedi. Fredegard'ın büyüsü onları uzaklaştırmış olmalıydı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerginlik azaldı ve cüce yatağın üzerine sızarak uykuya teslim oldu. 3. Korunaklı ülke Ionandar büyü diyarı 6234. güneş döngüsü ilk yaz. Lord Eon'un çalışma odasının köşesindeki koltukta oturmuş, ayaklarını bir tabureye kaldırmış bir şekilde keyifli formül kitaplarından birini karıştırıyordu. O çok sevdiği bej renkli cübbesiyle rahat terliklerini giymişti. Koltuğun yanındaki sehpanın üzerine piposuyla tütün hazırda bekliyor. Yanında ise bitki çayı dolu dumanı tüten bardağı duruyordu. Magus sessizliğin tadını çıkarıyordu. "Duyuyor musun Nula?" diye sordu koltuğun kenarına çökmüş ve onu okuyormuş gibi görünen baykuşa. Kitabını kapatıp keyifle derin bir nefes aldı. Sessizlik yok, gürültü yok, patlama yok. Tunt dili yolculuğa gönderdiğime üzülmüş olsam da iyi bir karardı. Baykuş onun dediklerini onaylar gibi göz kapaklarını kapattı ve sakin bir uhuhuhu sesi çıkardı. Nula onu anlamasa da onunla konuşmayı seviyordu. Düşüncelerini toparlamasına yardımcı oluyordu. Biraz adice olduğunu kabul ediyorum. Goran uzun yıllardan beri masa dağda oturmuyor dedi suçunu kabul ederek. Eski Famulus'um bir dişi elfe tutulup kara semeri terk etti. Baykuş gözlerini kırpıştırdı. Bunu nereden mi biliyorum? Goren bana yeşil korudaki yeni evinden ve elf eşinin özelliklerinden bahseden uzun ve ayrıntılı bir mektup yazmıştı. Lord Eonon ne kadar yaşlı olduğunu fark etti yeniden. Dünyevi zevkleri düşünmeyeli uzun zaman olmuştu. Onun için çok daha önemli konular öncelik taşıyordu. Tungdil'in Gore'nin nerede oturduğunu öğreneceğinden eminim ve eğer yardımcımı iyi tanıyorsam çantayı sahibine teslim etmeden de dönmeyecektir. Büyücü çayından bir yudum aldı, dehlizlerdeki serinliğine karşı en iyi bu şekilde dayanabiliyordu ve zaten daha sıcak olmasını istemezdi. Serin hava kafasını toplamasına yardımcı oluyordu. Nula yine gözlerini kırpıştırdı, suçlayıcı bakışları vardı. ''Ne istiyorsun? Tungdil'i çok sevdim, gayet iyi biliyorsun.'' diyerek savundu kendisini. Ancak birkaç güneş batımı önceki gibi Jolesin'le birlikte benim formumu berbat ettiklerine benzer bir felaketi bir daha yaşamak istemiyorum. Bu uzun bir yolculuk, bu yüzden kuş tatmin olmamıştı. İyi olacaktır, böylelikle korunaklı ülkeyi sadece kitaplardan değil görerek de tanıyacak. Tungdil kısa bir süre sonra görevini yerine getirmenin mutluluğuyla memnun bir şekilde macerasından dönmüş olacaktır. Jolesin ise mutfakta parmaklarını mahvedecek, hayatı boyunca patatesten nefret edecek, bir daha da yaramazlık yapmayacaktır. Bu çözüm herkesin hayrına oldu kısacası. Güneş döngüsü takvime baktı. Ah ne görüyorum, önemli misafirlerimiz olacak Nula. Dairesel sürgülü cetveller bugün için bilgiye aç Nudin'in ziyaretini gösteriyordu. Elbette Magus kardeşi şahsen gelmeyecekti. Birbirlerinden 500 mil uzakta oturuyorlardı ve bu yüzden de sihir ve sadece ayın belli evrelerinde yapılabilen karmaşık bir ritüel sayesinde görüşürlerdi. Nudin'in uzakta oluşu işine geliyordu çünkü son zamanlarda sevimsiz birine dönüşmüştü. Fakat aynı zamanda büyük bir magus haline de gelmişti. Sevimsizliği yeteneğiyle eş orantılıydı ne yazık ki. Herkes büyücülüğün sırlarını yani Ars Magica'yı kendi yöntemine göre buluyordu. Nudin ise bunu itici, sevimsiz ve giderek şişmanlayan bir hale gelerek başarıyordu. Sana söylüyorum Nula, adam kimsenin hayal bile edemeyeceği formüllere ve büyülere son derece hakim. Sehpanın altında duran sürahiyle bardağa uzandı. Cam bardağı cübbenin eteğiyle silip mum ışığını tuttu. Bu arada ise Nudin'in giderek büyüyen bu gücünü çalışma ve araştırmayla elde etmediği dedikodularını düşündü. Kendi bedene yaptığı bir büyüyle sihrin bedenin içine var olmasını sağladığı anlatılıyordu. Lothianon bunu saçma buluyordu ancak Nudin'in değiştiği de bir gerçekti. Bu dış görünüşü için de geçerliydi. Odanın içi bir anda serinledi ve bir esinti çıktı. Mumların alevi titreşti. Odanın ortasında hafif mavimsi bir ışıltı belirdi ve yavaş yavaş bir insan şekli almaya başladı. Birkaç saniye sonra Nudin'in etkileyici görüntüsü Lothianon'un karşısında duruyordu. Koyu renk kıyafetler içindeki misafirlerini inceledi. Biraz büyümüştü. Hem enine hem de boyuna. Vücudu eskisine oranla daha yapılıydı ve belki de bu yüzden bunu saklamak için geniş, bakır renkli tek parça bir kıyafet giymişti. Çok uzun olmayan koyu sarı saçları cansız bir şekilde kulaklarına kadar iniyordu. Eskiden canlı görünen yeşil gözleri ise gölgeliydi. Bu büyücünün gerçek boyutlardaki görüntüsüydü. Gerçek bedeni ise şu anda kendi mekanda ritüel yapılan bir büyü çemberinin içinde bulunuyordu. Görüntü tamamlandı. Hem de Lothianon'un 287 döngülük ömründe görmediği kadar tamamlanmıştı. Normal zamanlarda büyüyle oluşturulan bu görüntü yarı saydam ve kısmen hatalı olurdu. Fakat bu seferki görüntü öyle değildi. Nudin sol elinde ayrıntılı bir şekilde işlenmiş ve tepesine büyük bir akik taşının iliştirmiş olduğu akça ağaçtan asasını tutuyordu. Diğer eliyle gösterdiği cübbesinin üzerinde kalan son mavi kıvılcımları silkti. Lothianon eski kıyafetler içinde kendini vasat görmeyi başlamıştı. Seni tekrar görmek ne güzel Lothianon. Yüzle görüşmeyeli çok uzun zaman oldu dedi gülümseyerek. Sesi garip ve kısık geliyordu. Buyur otur. Lothianon misafirini bir koltuğa işaret etti. Görüntülere gerçek insanlar gibi davranma uygulanan bir kuraldı. Bu saygı ve değer bilirliğin bir göstergesiydi. Bir fincan çay alır mısın Nudin ya da başka bir şey? Bu öylesine söylenmiş bir şey değildi. Bir magus görüntüsünün içtiği çayın tadını 500 mil uzaklıktan bile anlayabilirdi. Nudin elini salladı. Hayır teşekkürler dostum. Konular çok önemli ve kaybedecek zamanımız yok. Derhal Louis Nudin'e gelmelisin. Ölü ülke harekete geçiyor. Lothianon dişlerini sıktı. Konuşma ilginç bir şekilde başlamıştı. Ne zaman başladı? Yaklaşık 60 batım önce sınırı ziyaret ettiğim bir sırada fark ettim diye bildirdi Magus kaygılı bir ifadeyle. Engelleme duvarlarımız zayıflayıp delirmiş. Tek başıma kapatamam. Altıların gücüne ihtiyacım var. Diğer dördü burada. Seni bekliyoruz. Başka diye nazik bir şekilde sordu Lothianon. Daha fazla kötü haber almaktan korkuyordu. Kara elfler diye söze başladı Nudin. Uzaktaki Duson Balsur'dan güneydeki Gauragar'a kadar görülmemişler. Kral Tilogorn ise İdoslan'da yağma ve saldırılar düzenleyen bir grup orkun peşinde. Ev sahibine kaygıyla baktı. Bu iyi işaret değil Lothianon. Bunun ölü ülkenin güçlenmesiyle ilgili olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu düşünmediğimi söyleyemem diye kaçamak bir cevap verdi Nudin. Sihir meclisinin toplantı ve düzenlemeyi planladığını bana neden söylemedin? Nasıl diye şaşırdı Lothianon. Bana haber ulaşmadı. Sana en iyi haberlerin gönderildiği söylendi bana. Fredegard ve Vrabor, onları tanıyorsun. Evet tanıyorum fakat buraya gelmediler dedi Magus. İkisi için kaygılanmaya başlamıştı. Aklına kara elfler geldi istemeden. Seninle görüşmemiz iyi oldu diyerek fikrini söyledi. Vakit kaybetmeden yolculuğa hazırlanacağım. Birkaç güneş döngüsü sonra Louis Nudin'e varmış olurum. Lothianon bu cümlelerin ardından bilgiye açın görüntüsünün kaybolacağını düşünmüştü ancak görüntü hala odanın ortasında duruyordu. Senden bir şey rica edeceğim diye söze başladı Magus. Ölü ülkenin ilerleyişinin yanında çok ufak bir şey. Eşyalarım. Onlara hala ihtiyacın var mı? Onları geri almayı isterdim. Bu fırsatla onları da yanında getirebilir misin? Aa evet hatırlıyorum. Lothianon uzun zaman önce Goren için Nudin'den birkaç parça eşya ödünç almıştı. Küçük bir el aynası, Sigurdazie ağacından kol boyunda iki parça ve üzerine garip işlemelerin olduğu gümüş kaplama iki sürahi. Goren bir araştırma sırasında bu nesneler hakkında bir şeyler okumuş ve üzerlerinde araştırma yapmak istemişti. Famulus'un nasıl bir sonuca ulaştığını hatırlamıyordu. Önemli olduğunu düşünmemişti. O nesneleri şu anda nereye koyduğunu bile hatırlamıyordu. Tungdil laboratuvarı yerle bir ettiği sırada onların orada olmadıklarını umdu. Hatırlamaya çalışacağım dedi. Nudin bununla yetinmedi. Hala sendeler değil mi Lothianon? Magus evet anlamında başını salladı. Karşısındakinin yalanını anlamayacağını umdu. Acele et dostum. Korunaklı ülkeyi tehlikelerden koruyabilmek için altıların gücüne acilen ihtiyacımız var. Adamın görüntüsü ayağa kalktı ve odanın ortasını geçerek asasını yere vurdu. İllüzyon kıvılcımlar saçarak yok oldu birden. Zemini parlak bir toz kapladı ve oda bir süre sonra tamamen kayboldu. Sohbetleri başladığı gibi sona ermişti. Lord Ionon koltuğunda kaldı. Tobaribor'un orklarıyla Duson Basur'un kara elfleri birlikte hareket ediyorlarsa birçok insan hayatının tehlikede olduğu anlamına geliyordu bu. Yolculuğu fırsat bilerek Kral Tilogorn'u ziyaret edip yardımlarını sunacaktı. Iondar'ın yarısını yakını İdostan bölgesine yer alıyordu. Bu yüzden Tanrı Tion'un yaratıklarına karşı sihir gücünü kullanması yerinde bir davranış olacaktı. Magus ayağa kalktı. Acele etmek gerek. Nudin haklıydı. Fanuslarını toplayıp yolculuk için hangi eşyalara ihtiyacı olduğunu ve yokluğunda öğrencileri kimlerin gözleyeceğini bildirdi. Sonra da çok sevdiği cübbesini çıkararak yolculukta giyeceği bej renkli ağır kıyafetlerini hazırladı. En son olarak da lacivert deriden bir pelerin kuşandı. Hizmetçileri Furo isimli aygırı eğerlemişlerdi. Yanındaki az sayıdaki eşya eğer çantasına sığmıştı. Sihir meclisine kadar olan 500 millik yol 10 günden fazla sürmeyecekti. Lord Ionon eğerin üzerine rahatsız bir şekilde oturmuştu. Furo sevinçten nefes nefeseydi. Büyücü eğilerek aygırın uzun yelesini okşadı ve kulağına sihirli sözler fısıldadı. Aygır gürültüyle kişneyerek harekete geçti ve dehlizlerde ilerleyerek kapıdan dışarı çıktı. Açık havaya çıkıp yolu görünce hızını artırdı. Tırsından dört nala kalktı. Aygırın vücudu taşların üzerinden uçarak geçiyor ve her adımda hatırı sayılır bir mesafe kat ediyordu. Magus'un gücü sayesinde tüm diğer atlardan çok daha hızlıydı ve bu hoşuna gidiyordu. Böylelikle Furo Eğer'in üzerine zorlukla tutunan efendisiyle birlikte Iondar'dan yola çıkarak hedeflerine doğru ilerlemeye başladı. 7. ayrımın sonu, sayfa 100.